Ayrım 25.
Sayfa numarası 246. Zeynel hiç fotoğraf çektirmiş miydi acaba? Az sonra Zeynel hastane odasından ayaklarının ucuna basa basa çıktı gitti. Zeynel gider gitmez de hayırsızdaki martılar hep bir ağızdan telaşla çılgıncana ötmeye, kayalıkların üstünde birbirlerine karışarak alt alta üst üste uçmaya dönmeye başladılar. Başını kaldırdı Selim Balıkçı, onlara baktı. Martılar gittikçe çoğalarak, bağırışmaları artarak hayırsızın kayalıklarının bu ucunda karman çorman hızla birbirlerinin yöresinde büyük bir yumak gibi dönerek uçuşuyorlardı. Bir şey var diye söylendi Selim Balıkçı. Bir olağanüstülük var. Bir büyük balık sürüsü küçük balık sürülerini kovalıyor demektir bu. Demeye kalmadan denizin yüzünde sıçraşan binlerce ışıltı gördü. Balıklar sıçraşıyorlar, yitip az ileride gene suyun yüzünde binlerce çakıp sönüyorlar, gene batıyorlar, biraz sonra gene yeşil suyun yüzünde binlerce ışık parçası ipileşiyorlar, sonra da sönüyorlardı. Dur bakalım dedi Selim Balıkçı, bir şeyler olacak. Ve gözlerini suyun yüzünde sıçraşan, kaçan balıklardan uzun bir süre ayırmadı. Tetikteydi. Kovalanan balıklar öyle az buz balık değillerdi. Büyük büyük balıklar belki bir metre sudan dışarı fırlıyor, geriye düşüyorlardı. Martıların kanat kanada dönerek çıkardıkları şamata durmamıştı. Telaşla oldukları yerde daha da bir top olarak dönüyorlar, çığlık çığlığa ötüşüyorlardı. Martıların seslerinin birden kirp diye kesilmesiyle kuşların dağılarak oraya buraya denizin üstüne uçmaları Selim'in gözünden kaçmadı. Altındaki büyük, sağır, sallanan denizin rengi yeşilden boza, ondan da maviye dönüşüyordu. Denizin dibindeki ışıklar da çekilmiş, Selim elindeki oltayı kendiliğinden alışkanlıkla sallıyor, takılacak büyük balığı bekliyordu. Gün kuşluktu. Denizin rengi iyice maviye dönmüş, martılar uzaktan, denizin ötelerinden hayırsız adaya kadar bir sıra olmuşlar, aşağı yukarı aynı aralıklarla çok alçaktan uçuşuyorlardı. ''Bir olağanüstülük var bugün.'' dedi Selim kendi kendine, martılarla konuşur gibi. ''Bir olağanüstülük.'' Gene dalgasına düştü. Balıkçı adam, hele olta balıkçı adam, hiç dalgaya düşmeyecek. Selim bugün inanılmaz bir dalgada, gerilmiş bir yay gibiydi de. Hastanedeki son günlerde nasılsa öyleydi. Yanlarından, yönlerinden, ışığın ortasından, denizin çok üstlerinden uçarcana, havada asılmış gibi uzun ak gemiler İstanbul'a, Çanakkale Boğazı'na gidiyorlardı. Böylesi havalarda gün ışığı buğu gibi tüter denizin üstünde, sallanır, kabarır. İşte o zaman vapurlar uzaktan bakınca denizde değiller de denizin çok üstünde dumanlar içinde uçar gibi olurlar. Belki bu lodos başlayacak demektir, belki de. Birden Selim Balıkçı'nın kolu, tekne, deniz, hava, martılar hepsi her yerden sallandılar. Selim az daha denize düşüyordu. Martılar bir anda hayırsızın burnunda toplanıp üst üste çığlık atarak dönmeye başladılar. Olta gerildi, tekne yan yattı. Selim'in gövdesi iple birlikte denizin üstüne gitti geldi. Usta balıkçı birden elindeki ipi balığa vermeye başladı. İpi balığa verir, ipi elinden son hızla sağılırken Selim aklından geçirdi. Bu bir balık değil, bir alamet. İp bitince ne olacaktı? Hemen karar vermeliydi. Motoru çalıştırıp ağır ağır ardından mı gitmeliydi? Yoksa bırakmalı, balık mı çeksin tekneyi? Naylon ip kalındı. Değme balık bu ipi kesemez, koparamazdı. Eğer zokayı tam yutmuşsa, istediği kadar bu kocaman tekneyi sürüklesin, bir an gelip yorulacak, suyun yüzüne çıkacaktı. Motoru çalıştırmadı, elindeki ipin ucunu aldı, öndeki Tunç Baba'ya bağladı. Bağlar bağlamaz da teknenin balığın ardı sıra gittiğini gördü. Hayırsız adadaki martılar delirmişler, ok gibi teknenin üstüne çığlık çığlığa atılmışlar, Selim'in tepesinde kanat kanada ötüşerek uçuşuyorlardı. Tekne bazı hızlanarak, bazı yavaşlayarak balığın arkasından sürükleniyordu. Martılar da balıkla tekne arasında çığlık çığlığa gidip geliyor, gidip geliyorlardı. İpin gevşediğini gördü Selim. Gerilmiş ip çözüldü, gevşecik denize yayıldı. Balıkçı ipi tuttu, içeriye almaya başladı. Selim'in sevinci usul usul sönüyordu. Acaba balık ipi kesmiş gitmiş miydi? İp çektikçe geliyordu. İpi çekti, çektikçe daha geliyordu. Balık ona beklemediği bir anda bir oyun mu etti? Şaşırdı balıkçı. Hızla elindeki ip gerildi. Sağılmaya başladı gene. Ön güverteye boylu boyunca gerilip elindeki ipi yitirmiş Selim. Daha kendini toparlamadan tekne sarsıldı. Burnu suya girdi çıktı. Balıkçının üstü ön güverte su içinde kaldı. Balık durmadan tekneyi var gücüyle dibe çekiyordu. Selim hiçbir şey yapamıyor, durmuş, sersemlemiş, olana bitene seyirciymiş gibi bakıp duruyordu. Teknenin ise burnu inip inip kalkıyordu. Bir süre sonra teknenin sallantısı durdu. Selim gene ipin boşaldığını gördü. İpi aldı. Bu sefer temkinli ağır ağır güverteye toplamaya başladı. Balık gene birden ipi balıkçının elinden silkti aldı. Tekneyi ortada bir yerde hızla sürüklemeye koyuldu. Bu sefer de tekneyi aldı. Açıktan hayırsıza doğru sürükledi hızlıca. Bu balık Selim'in son kalmış, günlerdir kovaladığı balıktan da iriydi. Selim o balığı kafasına takmış aylardır, belki de yıllardır kovalıyordu ama hiçbir zaman yakalayacağını aklına getirmeden. İşte şimdi ondan da daha büyük bir balık yakalamıştı. Şöyle bir bakarsan bir 300-500 kilodan aşkındı. Hem de bu balık bir kılıç balığıydı. Bundan daha büyük bir balık olamazdı Marmara'da. Ne orkinos ne de köpek balıkları. Zaten Marmara'da köpek balıkları pek öyle bulunmazdı. Yaşasın kılıç diye içinden geçiriyordu. Ve balık boyuna hayırsıza doğru tekneyi sürüklüyordu. Vay namussuz diye düşündü Selim. Tekneyi doğru kayalıklara götürüyor. Motoru çalıştırsam mı? Ya balık kayalıklara çekerse tekneyi? Vay kurnaz vay. Ulan elimden kurtulmak yok be. Nereye çekersen çek, al götür kayalıklara tekneyi. Vay kurnaz vay. Ya çarparsa tekneyi kayalıklara diye düşündü Selim balıkçı. Ardından da çarparsa ne olur diye söylendi. Varsın çarpsın. Çarparsa da kurtulabilir mi ki elimden? Gene de motoru boşa alıp çalıştırmalı, tetikte durmalı. Ne olur ne olmaz. Bu balık sandığımızdan da büyük bir balık. Belki tam kayalıklara, kayalıkların gözüne varır bindirir. Vay kurnaz vay. Balık adaya yaklaşınca yolunu değiştirip kayalıklara gitmedi. Bir yarım halka çizdi adanın güneyinde, sonra da adayı baştan sona fır döndü gittikçe hızlanarak. Selim balıkçı yüreği çarparak koparamadı, koparamadı ipi. Kesemeyecek, yakında yorulacak diye var gücüyle bağırdı içinden. Koparamayacak. İçindeki korku da var gücüyle bağırıyordu. Balık naylon ipi öylesine gerdi, gerdi ki ip neredeyse kopacak, kopacak. İp gerilmiş, titriyor, ötüyor, kopacak. Verecek ip kalmadı, gerilmiş, koptu, kopacak. İçi çığlık çığlığa balıkçının. Kafasındaki düşünce telaşsız, son hızda uğunuyor. İpi çeksem diyor, ip daha fazla dayanamaz. İpi bir karış olsun içeriye çekmeye uğraşıyor, elleri kesiliyor. Gerilmiş, öten ip bir santim gelmiyor. Motoru çalıştırmalı diyor Selim, başka çare yok. Ya boş kalıp da tekneyi olduğu gibi dibe çekerse diyor ürküntüyle. Ürküntü tekmil bedeni sarıyor, elleri titriyor, gerilmiş ipin titreşimine karışarak. Tekne çok büyük diye içinden geçiriyor sonra da. Balık ne kadar büyük olsa da denizin dibine çekemez ki. Azıcık rahatlıyor. Rahatlıyor ya, gene de kötü şeyler düşünmekten kendini alamıyor. Bu balıkların gücü hiç belli olmaz diyor. Bir bakmışsın küçücük bir balık oltanın ucunda çırpınırken kolunu koparacakmış gibi ipi koparmış uçmuş denize. Bir bakmışsın küçücük bir balık koskocaman tekneyi sallamış denize allak bullak etmiş. Bir balık ne kadar güçlüdür bunu kimse bilemez. Böyle düşünürken, içi alıp alıp verirken Selim balıkçı birden motoru çalıştırdı. Balığın gittiği yöne tekneyi ağır ağır sürmeye başladı. Balık ipi boşaltmadan, gittikçe de hızlanarak, teknenin önünde yönünü değiştirmeden, aynı suda ne dibe inerek ne de yüze çıkarak bir teviye gidiyordu. Deniz düz, mavi, kırışıksız, güneşle dopdolu, yüzü kıvılcımlanarak uzanmış, dipten, çok uzaktan ağır ağır sallanarak uğulduyordu. Şu yukarıda tekneyle balığın arasında alçaktan telaş telaşa çığlıklarla uçan birbirlerine girmiş martılar da olmasa ortada hiçbir olağanüstülük yok denecekti. Balık son hızla ilerliyor, yavaşta olan balığın ardınca sürüklenen tekneyi de ipi germiş sürüklüyordu. Selim dalmış, gözleri gerilmiş ipe, düşe benzer, uykuya benzer bulanık bir düşüncedeydi. Balık da gittikçe hızını arttırıyor, arkasından yavaşta gelen tekneye bağlı oltanın ipini geriyordu. Kim bilir ne kadar büyük bir balık bu diye düşündü Selim balıkçı. Koca bir tekne ardından yavaşça gidiyor, o daha germiş ipi koşturuyor. Bu belki balık değil, Marmara'da bu büyüklükte balık olmaz. Ya nedir öyleyse balık değil de şu koskocaman tekneyi alıp götüren? Orkinos mu? Yaşı bellisiz, kılıç mı? Başka bir balık mı? Her neyse, Yiğit görkemli bir şey olacak. Oltanın ipi gerildikçe geriliyordu. Selim motora biraz daha gaz verdi. Tekne hızlandıkça balık da hızlanıyor, ip boşalıyor. Bu sefer de balık sağa sola yalpalıyordu. Az ileride deniz morarıyordu. Ardında apak dönen bir akıntı. Biraz sonra balık morluğu geçti. Akıntıya vurdu kendini. Doğuya döndü. Hızını biraz daha arttırarak büyük adanın ardına doğru sürdü. Selim'in içinde epeydir kıpırdanan sevinç birden patladı. Balıkçı sevincinden ne yapacağını bilemiyordu. Önünde denizi yararak bir tansık, büyülü bir yaratık gidiyordu ve yorulmuyordu. Böyle böyle geceyi bulacaklar, sonra da 3 gün 3 gece böyle. Gitseler de suyun altındaki bu heyula sonunda yorulmayacak mı? Yorulup boylu boyunca şu çelik kıvılcımlı suyun yüzüne serilmeyecek mi? Birden balık durdu. Gerilmiş ip suyun içinde sağıldı, akıntı tekneyi kuzeye çevirdi, aldı, Selim dümene yapıştı. Balık sağa vurdu, ipi gene gerdi, sonra da hemen boşalttı. İp bir süre öyle boşalmış kaldı, Selim gazı kesti, neredeyse tekne balığın üstüne gelecekti. Balık gene doldurdu ipi, teknenin burnu suya doğru indi, geri çıktı, ip gene gerildi, sarsıldı. Balık akıntıdan çıkarak gene düz yolunu sürdürdü. Selim'in içindeki sevinç gene geldi, yüreğine oturdu. İpe yapıştı, çekti, çekti, balık dayanıyordu. Sonra balık başını birden sallamış olacak, Selim balıkçıyı aşağı denize çekti. Güçlü Selim az daha kendisini toparlamasa boylu boyunca güverteye serilecekti. İp ellerini yakarak avuçlarından kaydı gitti. Tunç babayı yerinden koparırcasına sarstı. Selim motora koştu, çalıştırdı, yavaşça balığın ardınca yol verdi. İp gene gergindi ya, baba çatırdamıyordu. Selim'in sevincine diyecek yoktu. İçinden delicesine dayan, dayan aslanım sözleri geçiyor. Bu dayan aslanımın da anlamına bir türlü varamıyordu. Tekne Sedef Adası'nı döndü, bir şehir atları gemisinin önünden geçti. Ak bulutlar kuzeyden kopmuş yükselerek hızla buraya, denizin üstüne geliyorlardı. Kabararak, ışıklanarak. Gene balık yönünü hayırsız adanın kayalıklarına döndürdü. Martılar çığlık çığlığa gittikçe çoğalarak balıkla tekne arasında telaşla, korkuyla uçarak gidip gelmeye, dönmeye başladılar. Balık gitti gitti, ta hayırsızın burnuna varınca yüz geri etti. Selim de onun yönüne göre dümeni kırdı. Şimdi artık Yalova'ya doğru yol almış gidiyorlardı. İleride denizde aydınlık bir ışık kuyusu gibi bir yer vardı. Güneş oradan bütün denize fışkırır gibi yansıyordu gözleri yakarak. Selim balıkçının içi kuş gibiydi. Şimdi deniz bir iyice güneş kokuyordu. Elleri biraz acıyordu ya, bütün bedeni dipdiriydi. Halim Bey Veziroğlu öldürür diye korkarsa, bu adamlar canlarını çok severler. Belki para almadan da verirdi arsayı. Bu sefer onu korkutmalı. Korkutmak için de onu öldüreceğine yürekten inanmak gerek. İnanmazsan inandıramazsın. Gene ip boşaldı, balık dibe inmeye mi başladı, ip indi indi teknenin altına gerildi, balık tekneyi sarstı ya, o kadar değil, demek ki yorulmuş. Selim'in içine geldi, bir acı oturdu, gözleri yaşardı, belki az sonra balık yorulacak, yorulacak, suyun yüzüne çıkıp ak karnı havada kar gibi serilecekti. Selim merak etmiyor değildi bu koskocaman balığı ya da yaratığı. Yine balık silkindi, öne atıldı, ipten büyük bir kısmı önde, sudan dışarı çıktı, gerildi. Şimdi balık ipi andan ana boşaltıp geriyor, ip her gerildikçe sular fışkırıyordu göreye. Ak bir suyu geçtiler, gene bir yeşille karışmış pembe morunu geçtiler, açık maviye vurdular. İleride deniz köpürüyordu, oraya vardılar. Köpüklerde balık tekneyi gene salladı, dibe daldı çıktı, yavaşladı, hızlandı. Selim de balığın devinimine kaptırmış kendisini, seviniyor, üzülüyor, üzülüyor, seviniyordu. Selim kendini anlayamıyordu. Balık yoruldukça üzülüyor, hızlandıkça seviniyordu. Balık gene hızlandı, delicesine koşuyor, Selim gazı verdikçe o da teknenin önünde ipi germiş, boşaltmadan gidiyordu. Selim hiç böyle bir balık tutmamış, görmemişti. Böyle 4-5 dahası da 7 saat bir balığın ardından gitmiş, yorup yakalamıştı ama böylesi değil. Böyle bir tekneyi ceviz kabuğu gibi alıp götürenini ne yakalamış ne de görmüştü. Ya balık böyle 3 gün 3 gece Marmara'yı dolaştırırsa, ya gazı biterse, gazı biter de balık bir asılıp ipi kesip giderse, ya bir yakalarsa, ya yakalarsa balığı. Bunu düşündükçe titriyor, eli ayağı birbirine karışıyor, içine bir sevinçle karışık bir acı çöküyordu. Martılar gökte delirmeye, daha hızlı, daha iç içe, balığın gittiği yerden tekneye, tekneden balığa gidip gelmeye başladılar. Çığlıkları da büyüdü, bir korku oldu, uluma gibi bir şey. Gidip gelmeleri, kaynaşmaları, kanat kanada birbirinin yörelerinde karman çorman, deli bir fırtınaya gittikçe tutularak dönmeleri azgınlaşıyordu. Martılar azdıkça balık hızlanıyordu. Denizin üstünden de ak bulutların gölgeleri geçiyor, sular andan ana değişiyordu. Selim sulara, karşıdaki sis içindeki İstanbul'a, önünde denizin dibindeki balığa, Veziroğlu'na, diktiği ağaçlara, Ulu Kafkas'a, Cerrahpaşa Hastanesi'ndeki sarı saça, memelerin kokusuna, minarelere daldırıp gitmişti. Belki teknenin önünde yürüyen şu balığı da unutmuştu. Balık başını almış gidiyor, yavaştaki Selim balıkçı da usta, alışkan ellerle balığın gidişine göre dümeni yönetiyordu. Balığın gene hayırsız ada önüne geldiğini, adayı bir iki kere fır dolayı döndüğünü, bir keresinde ipi kıracakmış gibi Tunç babayı çatırdattığını, neredeyse kopardı koparacak sevinçle düşünden uyandığını gördü Selim, kendine geldi. Bir balık ne kadar güçlü olursa olsun bu bir parmak kalınlığındaki naylon ipi koparamaz. O kocaman zokayı ağzından çıkaramaz, kesemez, kıramaz dedi kendi kendine umutsuzlukla. Yazık, kıramıyor, kesemiyor, koparamıyor. Ne yazık. Balık şimdi artık yavaşladıkça yavaşlıyordu. Selim balıkçı umutsuzcana artık balığın boşalttığı ipi güverteye topluyordu. Artık balık kendisini bir iyice bırakmıştı. Balıkçı ipi topladıkça bir ağıt gibi gel, gel diyordu. Gel, gel yavrum, gel derya kuzusu. Bu kadar kocamanlığına, belki de küçücük bir balıksın. Bu kadar görkemine bakarsan çabuk teslim oluyorsun. Çabuk, gel. Daha gel sözü ağzından çıkmadan balık gene bir silkindi, güverte tahtalarının üstündeki ip bir anda denizi buldu, gerildi, suları sıçrattı, gene adayı dönmeye başladılar. Balık birazcık alçalıyor, sonra da bir şeylerden korkmuş olacak ki gerisin geri ada yakınlarına dönüyordu. Tekne bir sağa bir sola, birileri bir geri arka yöne sallanıyor, yanı yöresi ak köpükler içinde kalıyor, dört bir yanı köpürüyor, Selim balıkçı balığı göremiyordu. Martıların deniz köpürdükçe gidip gelmeleri, çığlıkları, üst üste kaynaşmaları hızlanıyor, bir deli fırtınada dönen savrulan kuşların baş döndürücü devinimleri sürüp gidiyor, çoğalıyordu. Martılardaki bu değişme, denizdeki bir değişme ile birlikte oluyordu. Martıların baş döndürücü gidip gelmeleri, kulakları sağır eden çığlıkları, bir fırtınaya, savrulmaya, sonsuz bir çırpınışa dönüşürken, tekne birden hızlandı, ip gerildi, kopacakmış gibi titredi, suları sıçrattı. Sonra da arkasından koskocaman bir balık suyun yüzüne atladı, gerildi, bir yay gibi oldu. Sırtı güneşte son mavi ışıladı. Denize dönerken menevişledi, battı. Selim büyülendi kaldı. Gözlerinin önündeki kayan, yaldırdayan balkıma daha bitmemişken balık suyun yüzünde bir daha balkıdı. Dünyayı, denizi, suları, tekneyi, Selim'i son maviye boğdu, yaylandı, suya gömüldü. Üçüncüsünde suların üstündeki koskocaman menevişlenen mavi yay yeniden balkıdığında Selim artık hazırdı. Elindeki keskin balıkçı bıçağını ipe doğru savurmasıyla balığın sulara gömülmesi bir oldu. Gömüldüğü yerde sular köpürdü. Selim gözleri köpüklerde bir süre öyle kaldı. Giden balığın arkasından elleri yanlarına düşmüş baka kaldı. Neden sonradır ki balıkçı uzun sürmüş masmavi son mavi bir çelik morunda menevişleyen düşünceden uyandı. Kendine geldi. Uzaktaki güneşle dolmuş deniz bambaşka bir ışıkla parladı. Balıkçının yüreği içi pır pır pır apaydınlık gittikçe gürleşen bir sevinçle doldu. Dümeni İstanbul'a kıran Selim sonra da rahat, yorgun, dinlenmiş, içi kuş gibi yeğnimiş oraya güverteye çöküverdi. Tekne ağır ağır Menekşe'ye doğru yol alıyor, Selim balıkçı ömründe hiç tatmadığı bir iç rahatlığıyla düşünüyordu. Koca balık ağzındaki zokayı atamazsa, zokayı iyice yutmuşsa, zoka onu öldürür mü ki? İçi biraz daha rahatlayarak, öldürmez dedi kendi kendine. Sevinçten pırpır ederek yüreği, balığın içindeki zokanın üstünü bir madde sarar. Zoka orada, battığı yerde kalır. Büyük balıklara zoka bir şey yapamaz dedi. İpe gelince, balık ipi ne yapıp eder de birkaç gün içinde keser. Eski balıkçılar bunu da deneyleriyle bilirlerdi. 17. Azapkapı Camisi'nin karşısında, Sebze Halil'in önünden başlayıp Halic'in ortasına kadar arka arkaya, borda bordaya yanaştırılmış eski karanlık, kattan kokulu, las takalarının buğulu kokusu, ağırlığı, bitkinliği içinde birbirlerine sokulmuş, uyumuşlardı. Şafakla birlikte vapur düdükleriyle uyandılar. Bu eski takalarda insanlar oturuyorlardı, bekarlar, gurbetçiler, işsizler. Birbirlerine, özellikle kadınlara sonsuz saygılı. Kıyıdaki esrarkeşler, sigara kaçakçıları, hırsızlar, yan kesiciler buraya giremiyorlardı. Haliç ne kadar kirliyse bu takalara sığınmışlar o kadar aydınlıktı. Karanlıkta düştüler buraya. Bu boş, eski, katran kokan geminin boşaltında birbirlerine sokulup taş gibi uyudular. Yorgunluktan bitiktiler. Haliç çamur, büyük bir lağım, çöplük, köpek, kedi, at, iri fareler, martı leşleriyle ağır, çalkanmayı, akmayı, dalgalanmayı unutmuş, neon otomobil puslu donuk güneş ışıklarıyla, üstünde odun parçaları, kabuklarla, süprüntülerle, sebze halinden dökülmüş yüzlerce kilo sebzeyle, domatesle, patlıcanla, portakal, pırasa, karpuz, kavunla kımıltısız, yıllardır hiç durmadan akıtılan fabrika artıklarıyla, yanmış acı kokan yağlarla kaymak bağlamış, dünyada hiçbir kokuya benzemeyen ağır, öğürtücü, delirtici bir kokuyla, gene dünyada hiçbir bataklığa benzemeyen bir bataklıktı. Yorgun, pis, korkunç Haliç, İstanbul'la birlikte uyanıyordu. Galata, un kapını köprülerinde üst üste birbirlerine girmiş, saatlerce tıkanacak, bir daha açılmayacak, kenetlenecek olan otomobilleriyle, yanmış benzin kokusuyla, insanı deli eden otomobilleriyle ağır aksak uyanıyordu.